Bugünün vaaz metni Matta 18'inde bulunmaktadır. Biliyorsunuz biz bu kilisede çok başka kiliselerde olduğu gibi bir sırayı takip ediyoruz. Yani kilise takvimini takip ediyoruz ve bu bugünün vaaz metnidir. Benim seçtiğim değil. Rabbin bize bugün verdiği bir metin. Matta 18 ayetler 15'ten 22'ye kadar ayağa kalkıp Allah'ın sözünü duyalım. İsa konuşuyor. Eğer kardeşin sana karşı günah işlerse ona git, suçunu kendisine göster. Her şey yalnız ikiniz arasında kalsın. Kardeşin seni dinlerse onu kazanmış olursun. Ama dinlemezse yanına bir ya da iki kişi daha al ki söylenen her şey iki ya da üç tane sözüyle doğrulansın. Onları da dinlemezse durumu inanılar topluluğuna bildir. Topluluğu, cemaat da dinlemezse onu putperest ya da vergi görevlisi say. Size doğrusunu söyleyeyim, yeryüzünde bağlayacağınız her şey gökte de bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğiniz her şey gökte de çözülmüş olacak. Yine de size şunu söyleyeyim, yeryüzünde aranızdan iki kişi dileyeceklerini herhangi bir şey için anlaşırlarsa, göklerdeki babam dileklerini yerine getirir. Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa, ben de orada aralarındayım. Bunun üzerine Petrus İsa'ya gelip, Ya Rab dedi, kardeşim bana karşı kaç kez günah işlerse onu bağışlayamalıyım. Yedi kez mi? İsa, yedi kez değil dedi. 70 kere 7 kez derim sana. Amin. Ya Rab, bizi hakikatte kutsan. Senin sözün hakikattir. Amin. Sevgili kardeşler ve dostlar, Allah'ın sözünü duymaya geldik. Ve Allah'ın sözü her zaman hem acı hem tatlıdır. Burada özellikle üç konuya bakacağız. Önce bir cemaat ve günah. Yani İman edenlerin topluluğu, kilise, eklesiya diyorlar. Orada günah mı var? Evet, Yuhanna mektubunda diyor, yavrularım, ben bunu size yazıyorum ki günah işleyemezsiniz. Evet, bu doğrudur. Aslında cemaatte günah olmaması lazım. Bulunmaması lazım. Bir imanlının hayatında aslında hiç günah bulunmaması lazım. Bu doğrudur. Fakat bunu genişletebiliriz. Sadece bir cemaatte değil, bütün dünyada günahın bulunmaması lazım. Sadece imanlının hayatında değil, hiçbir insanın hayatında aslında günahın bulunması yanlıştır, suçtur. Allah bizi öyle yaratmadı. O bizi kutsallık için yarattı. Fakat öbür yandan söylemek lazım, dünya günah ile doludur. Maalesef cemaatlerde günah ile doludurlar. Acaba niçin? Biraz daha çalışalım, biraz daha olalım ve günah aramızdan kaldırılacak, öyle mi? Tabii ki bunu biliyorum, öyle olmaz. Kendi çabamızla olmaz. Cemaatler günahlarla doludur. Çünkü günahkârlarla doludur. İsa dedi, ben iyi olanları, doğru olanları çağırmaya gelmedim. Ben hasta olanları, yani günahkârları çağırmaya ve kurtarmaya geldim. Dolayısıyla bir cemaat hemen hemen otomatik diyebiliriz. Özellikle günahkârlarla doludur. Bir yandan kutsal söz, Allah'ın kelamı cemaatleri kutsal sayıyor. Mesela Pavlus şöyle yazıyor. Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi olmaya çağrılan ben Pavlus ve kardeşimiz Sostenes'ten Tanrı'nın Korint'teki kilisesine selam. Mesih İsa'da kutsal kılınmış, kutsal olmaya çağrılmış olan sizlere ve hepimizin Rabbi İsa Mesih'in adını her yerde anan herkese, Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten lütuf ve esenlik olsun. Yani kutsallar, biz kutsal olmaya çağrılmıştık. Ya da demin Peder Villen'in okuduğu Pavlus'un mektubundan okuyoruz. O Korint'teki imanlıları, orada bulunan insanları, cemaatin üyeleri kutsal sayıyor. Halbuki biliyoruz Korint'te imanlılar çok berbat bir durumdaydılar. O cemaatte bulunmayan, sanki bulunmayan hiçbir günah yoktu. Çok çirkin şeyler oldu o cemaatte. Yine de Pavlus o üyeleri kutsal adını, üyelere kutsal adını veriyor. Yani biz bir cemaat hem kutsaldır, hem bir cemaatte her zaman günahlar da vardır ve oluyor. Bu normal değildir bir yandan, çünkü günah hiçbir zaman normal değildir. Ve yine de bu maalesef normaldir. Çünkü bu dünyada insanız. Ve hala yükümüz günahtır. Kalbimiz günaha hala meyillidir. Hatta bazen kalbimiz sadece günah bulunmaktadır. Ve bundan daha da beter. Kalbimiz aslında günahın kaynağıdır. Günah dışarıdan gelmiyor, günah içimizden geliyor. Evet. Ve bunun için kutsal kitap devamlı imanlılara da hitap ettiği zaman hep günahlardan, tövbeden, af hakkında konuşuyor. Bu çok önemli, ilginç. Bir yandan acı, öbür yandan çok tatlı bir şey. Çünkü biliyoruz, Rab bizi günahlarımızdan dolayı terk etmiyor. Tam tersi, O bizi kutsal kılmaya geldi. O bizi kutsal kılıyorsa, demek ki kendimiz bunu yapamıyoruz. Ve henüz tam kutsal değilsek, demek ki hayatımızda, Rab da bunu biliyor, önceden de biliyor, hayatımızda hala günahlar vardır. Ben imana geldiğim zaman, gençken, ben düşündüm şimdi imanlılar arasındayım, onlar yani melek gibi olacaktır, belki ben de öyle olacağım. Birkaç gün sonra gördüm ki bunlar da kavga ediyor. Hatta birbirinin dedikodusunu yapıyorlar. Ve büyük hayal kırıklığına uğradı. Sonra birkaç hafta geçtikten sonra geldim. Ben de öyleyim. Ben de öbür imanlılardan ya da öbür insanlardan daha iyi değilim. Daha da büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Sonra duydum ki imanlıların da kurtarıcısı vardır. İmanlılar içinde af vardır, mevcuttur. İmanlılar içinde günahların bağışlanması duyuruluyor. Her pazar günü burada ve her gün Allah'ın sesinde. Yoksa ümidimiz olmazdı. Fakat burada İsa sadece genel olarak cemaat hakkında ve günah orada bulunan günahlar hakkında konuşmuyor. O özellikle kardeşlerin arasında olan günahı. Hatta o diyor, eğer kardeşin sana karşı günah işlerse. Ne yapacaksın? Kardeşin sana karşı günah işlerse. Burada dikkat etmemiz lazım. Bu durum her zaman olacaktır. İyi bir cemaat, kutsal bir cemaat, kusursuz bir cemaat aramak istiyorsan çok uzun bir zaman arayabilirsin. Aslında ölümüne kadar. Fakat diyelim öyle olmazsa ölümden önce kutsal, kusursuz bir cemaat bulmuşsan dikkat et, katılma. Çünkü ondan sonra o cemaat artık kusursuz değildir. Olmayacaktır. Sen katıldıktan sonra. Evet. Yani bunu bil. Mutlaka senin sevdiğin kardeşler sana karşı günah işleyecekler. Bu olur hayatta. Bundan kaçış yoktur. Ne kadar az olursa o kadar iyi. Fakat bu kilisede, bu cemaatte yaşayanlar bunu iyice biliyorlar. Ya sözde, ya düşüncede, ya bir eylemle, belki ihmal etmekle sana karşı hakaret edildi. Ben de bu geçen yıllara baktığım zaman biliyorum. Çok defa kardeşlere ihmal etmekle ya da sözlerimle hakaret ettim. Fakat bunu bil, bu maalesef hayatın bir parçasıdır, bir gerçeğidir. Bundan kaçamazsın. Ve şimdi İsa burada bunu söylediği zaman, eğer kardeşin sana karşı günah işlerse, onun maksatı nedir? Onun hedefi nedir? İsa ne sana söylemek istiyor bununla? Yani sen hakkını koru, git kardeşlerine hakkını ara ve sana karşı bir şey yapıldıysa, bak ki bu ortadan kaldırılsın. Hayır. Bunun için değil. Biz cemaatte kendimizin hakkımızı aramak için gelmiyoruz. Biz inayetle, lütufla, merhametle yaşıyoruz. Biz sadece İsa Mesih'in kanı sayesinde cemaatte bulunabiliriz. Ve Allah'ın önünde günün birinde durabiliriz. Bunu bil. Senin hakkın yoktur Allah'ın önünde. Fakat bol bol inayet var sana da. Bol bol hayat var sana da İsa Mesih'te. Allah'ın ve kardeşlerin önünde hakkın yoktur. Onu aramaya gelme ve sana karşı hakaret eden kardeşe bunun için gitme. İsa'nın söylediği başka bir şey, söylediği bundan başka bir şeydir. O diyor, kardeşin seni dinlerse, onu kazanmış olursun. Yani sen görüyorsun, kardeş bir günah işliyor. Sadece öyle geçici değil. Her günah için kardeşe gidersek, yani başka bir şey yapamazdık bu dünyada. Burada özel bir şey ve belki de uzun süren bir durum oluyor ya da çok ağır bir şey. Kardeşin belki bunu hiç görmemiştir ya da bundan tövbe etmek istemiyor. Ve görüyorsun, bu kardeşin yolu kötü bir yol. O Allah'tan uzaklaşıyor. Çünkü günahında ısrar ediyor. Günahında kalmayı ısrar ediyor. Yani aslında Allah'ın önünde imanlının hayatında günah tabii ki problemdir. Kötü bir şey. Fakat en kötü bir şey o değildir. Savunan günah. Tövbe edilmeyen günah problemdir. Büyük olsa, küçük olsa. Biz günahlarımızı savunmaya kalkıyorsak, onları ikrar etmezsek, o zaman bizim yolumuz gerçekten çok kötü. Ve Allah'tan bizi uzaklaşıyor. Bunun için kardeşe gideceksin. Kendi hakkını aramaya değil, onun kurtuluşunu sağlamaya gidiyorsun. Şimdi insanlar arasında çok şeyler var. Biri geliyor bana bir şey söylüyor, ben alınıyorum. Artık orada bir kardeş var, böyle söyledi, ben artık gelmeyeceğim ve gitmeyeceğim. Ya da şunu bunun için insan alınıyor. Bil ki alınmak büyük günahtır. Alınmaktan tövbe et. Ve gel af kaynağına. Cemaatte bir af kaynağı vardır. Bu af kaynağı İsa Mesih'in kendisidir. Sonra İsa diyor, o kardeşle yani tek başına konuş, yalnız ikiniz arasında kalsın. Yani burada da çok önemli, biz kardeşleri utandırmak için bunları yapmıyoruz. Sen de, ben de, o kardeş, hakaret eden kardeş de hepimiz Allah'ın önünde sadece inayetten yaşıyoruz. Lütuftan. Ve onun için başkasını utandırmak bizim hakkımız yoktur. Zaten doğru yol değildir. Onu kazanmaya çalışalım. Yani günün birinde öyle bir şey yapman lazımsa bir kardeşe onun günahını söylemek gidersen önce Rabbin önünde dua et ve Rab kalbine parlak bir ışık göndersin ki sen biliyorsun şimdi onu utandırmak için gitmiyor. Onu sevdiğim için, daha da fazla Rab onu sevdiği için ona gidiyorum. Ve onu kendime değil, Rab'be kazanmaya çalışacağım. Onun için bu aramızda kalsın. İki kişi. Ve burada çok önemli bir şey. Hiç kimsenin dedikodusunu yapmayın. O çok büyük ve ağzımızdan çok kolay çıkan bir günahtır. Bir dedikodu yaptınsa tövbe et. Onun içinde Rab öldü. Onu da affeder. Dedikoduyu bile affeder Rab. Fakat ondan mümkün olduğu kadar kaçın. Sonra aranızda çıkan günahlar, yani belki sen söylüyorsun, o kardeş söylüyor, hiç kimseye ait değildir. Sadece Rab'be aittir. Evet, bu çok çok önemlidir. Sonra o dinlemezse, İsa diyor, bir ya da iki kişi daha al ki. Kimleri alacaksın yanına? Seninle taraftar olanları mı? Hayır. Cemaatten belki ihtiyarlar alıyorsun. Belki de rahipleri çağırıyorsun, vaizleri çağırıyorsun. Ya da senin güvendiğin kişiler. Seni desteklemek için yine değil, o kardeşi daha da emin bir şekilde kazanmak, kurtarmak için bu kardeşleri seçeceksin. Ve o da olmazsa öyle bütün cemaate gelip bağırmakla değil, fakat cemaate bildireceksin. Bunu nasıl yapacaksın? Cemaati yönetenlere gideceksin ve onlar bir şekil bulsunlar. Yine de niçin? Bu kardeşi kurtarmak için, onun iyiliği için bunu yapacaksınız. Sonra burada bir konu daha var bu noktada. Burada eğer kardeşin sana karşı günah işlerse. Şimdi sanki Allah'a karşı günahımız olabilir, İnsanlara karşı günah olabilir. Gerçekten tabii ki öyledir. Fakat öbür yandan demin günahlarımızı ikrar ettiğimizde bu Davud'un mezmurunu okuduk. Sayfa 4, yani bunu beraber okuduk. Bu Davud'un mezmurudur. Ya da bir parçası. Ve o diyor burada, bir dakika. Evet, sona doğru. O diyor, sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim. Ve biliyoruz, Davud zina etmiş. Hatta birisini kendi elleriyle değil de yine de öldürttü. Yani suç olarak. Yani insanlara karşı günah işledi mutlaka. Fakat burada Davud anlıyor. aslında Allah sana karşı günah işledi. Bütün günahlar Allah'a karşıdır. Kardeşe karşı yaptığın günahlar ya da sana karşı yapılan günahlar Allah'a karşıdır. Bu korkunç bir şey. Ve öbür yandan yine de tatlı bir gerçektir. Çünkü Allah işte bu problem için her şeyini verdi. Biz okuyoruz. Demin de okuduğum gibi sağlamların değil hastaların hekime ihtiyacı var. Günahlılara iyi olanları değil doğru olanları değil günahlılara çağırmaya ve kurtarmaya geldi. Evet. Şimdi bir daha nokta. Petrus bunları duyduğu zaman ve burada Rabbimiz havarilere yani elçilere konuşuyor. 12 kişiye konuşuyor. Bütün halka değil. Ve Petrus oradadır tabii ki. Ve belki Petrus biraz korkmaya başlıyor. Yani bu çok ağır bir istek. Yani kardeşini bağışlayacaksın. Belki de 12'lerin arasında bu oldu. Belki Yuhanna Petrus'a karşı bir şeyler söylemiş çok defa ya da yapmış, bilmiyoruz. Fakat mutlaka onların aralarında da günahlar, suçlar oldu. Şimdi günah dediğimiz zaman yani dünyanın kastettiği günahları sadece değil. Dünya sadece zinayı ve cinayeti günah sayıyor belki hırsızlığı. Burada Rab kalbimizde olan günahı daha da kötü görüyor. Tabii ki bu hayat için o büyük ellerle yapılan günahlar yapmazsak bu hayatta daha iyi. Fakat o bizi daha kutsal yapmıyor. Çünkü kalbimizde bu günahlar geliyor. Ve Petrus bunu çok yaşadı. Hatta sonra kendi günahlarını iyice gördü. Fakat burada o diyor, ya Rab, kardeşim bana karşı kaç kez günah işlerse onu bağışlamalıyım. Şimdi düşün, sana karşı bir kardeş bir iki kere bir şey yaptı mı? Üçüncü kere artık bağışlamayacağım. Ve Petrus'un da ölçüsü normal insanın ölçüsünden daha büyüktü o diyor. 7 kez mi? 7 kez. 7. Ve İsa diyor 7 kez değil. 70 kere 7 kez derim sana. Yani sonsuz. Bu bizim için belki acı geliyor. Fakat öyle söyleyen, öyle konuşan Allah'ın kalbini düşün. O bize bunu görev olarak, yük olarak veriyor. 70 kere 7 kez affedeceksin. Acaba kendi yüreğine ne kadar af var? Bu Allah'ın inayeti, merhameti, affı, günahları bağışlamak gücü sona ermez, bitmez. Sen binlerce kez günahını görüyorsan ve ona geliyorsan,
o bağışlıyor. Bundan emin olabilirsin. Nasıl emin olabilirsin? Çünkü Çarmıh'ta bu Allah, bu senin günahların ve kardeşinin günahları, bütün cemaatin, bütün dünyanın günahları için öldü ve bütün suçları ödedi. Bütün günah borcusunu ödedi. Ve şimdi o bizi çağırıyor. Ve onun düşmanları şöyle diyor, o zamanki düşmanları, öğrencileri diyor, sizin öğretmeniniz neden vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yemek yiyor? Evet, Rab sofrasını kurdu ve bu sofrada sadece günahkarlarla ve vergi görevliler o zaman herkes biliyor buna hayduttu. Bugün artık öyle değilmiş. Yani günahkarlarla sadece sofraya oturuyor Rabbimiz. Evet, Rabbimiz bu kadar iyidir. Biz onun affından, onun lütfundan, onun sınırsız merhametinden yaşıyoruz. Ve burada bir fark yoktur. Amin.